Nöbetçi Editör'den herkese merhaba. 4 Ocak Salı günü'nün gündemine beraber bakacağız. Benim bu yılın ilk nöbetçi editörüm. İnşallah güzel haberler verilmesi diyeceğiz ama pek böyle olmayacak. Neden? Bugün Erdoğan konuştu. 2021'in ve sonraki yılların Türkiye'de nasıl olacağına alakalı ipuçları verdi. Erdoğan bir süredir ülkede gündemi belirleyemiyordu ama yavaş yavaş o tekrar gündemi belirleme yetisini eline almaya başladı. Bugün tehditler savurdu. Genişletilmiş il başkanları kongresi vardı. Muhalefete çok sert şeyler söyledi. Dilerseniz önce Erdoğan ne dedi? Onu bir dinleyelim. Üzerine anlatacak çok şey var.
Utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş. Meydanlara döküleceklermiş. Ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün. 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün, siz de aynı dersi evvelallah alırsınız. Bizler Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız.
Sessizce lafları duyuyor musunuz? Yani bunu bir cumhurbaşkanı söylüyor. Hani Erdoğan ağzından defalarca duyulmuş şeyler ama normal bir ülke gibi düşünün. Bir cumhurbaşkanı böyle söylüyor. Şimdi bir kere sokağa döküleceğiz diyenler ki öyle bir şey yok. Olmayan bir şey var gibi kabul edip tehditlere başlıyor. Şimdi normal bir ülkede böyle bir ihtimal varsa, bazıları sokağa çıkıp işte nümayiş yapacaksa, otoriteyi sarsacaksa falan, güvenlik güçleri olur, polisin olur, askerin olur. Yani hukuk devletisindir. Zaten bunlarla bu işi çözersin. Siz yani atıyorum Fransa'da çok büyük eylemler oldu 2021 yılında. İşte o sarı yelekler 2020. Siz Macron'un bütün yandaşlarımı sokağa çıkartın, sizi bastırın. Böyle medeni ülkelerde böyle olmaz. Yani neden polis askerle bu işi hallederiz gibi bir şey yok. Kendi yandaşlarını sokağa çıkartırız. Bir de Cumhur İttifakı'nı yani ülkücüleri de sokağa döker sizin karşınıza çıkartırız diyor. Bu bir tehdit. Gerekirse iç kargaşa, iç savaş, bunları hiç düşünmem bile diyor. Yani olası bir koltuğun gitmesinde, saltanatın gitmesi söz konusu olduğu zaman bunları hiç düşünmem bile karşınıza çıkarız. Aslında Erdoğan şunu itiraf ediyor. Diyor ki gelecekte yakın zamanda öyle şeyler olacak ki böyle insanları isyan ettirecek, muhalefeti olan insanları isyan ettirecek şeyler yaşanacak. Ama sakın ha sakın sokağa çıkmayın. Çünkü sokakta biz bekliyor olacağız. Kimler bekliyor olacak? İşte silahlandırdıkları militanlar, Sadat vari şeyler, işte ülkücüleri de katıyor. Ne olursa olsun biz seçimle gitmeyiz mesajını bence Erdoğan bugün verdi. Tabii safları sıklaştıralım, parti teşkilatına bir seçim hazırlıkları bunlar. Erdoğan bir süredir seçim hazırlıklarını sürdürüyor. Öyle vaktinde seçim olacak bunlar hiç inanmayın. Vaktin bulduğunda, anketleri gördüğünde seçim yapacak. Çünkü yatıp kalkıp tek bir derdi var. Bir kez daha dönemini uzatmak. Neler olabilir? Şimdi İstanbul Belediyesi'yle aslında işaret fişeğini attılar. İşte Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınması dahil. Mansur Yavaş'ın önünün kesilmesi. Çünkü hep burada söylediğimiz bir şey vardı. Karşısında Kılıçdaroğlu'nu istiyor. Birazdan neden Kılıçdaroğlu'nu istediğini Özgür Özel örneğinden de anlatacağız. Karşısında Kılıçdaroğlu istiyor. Ekrem İmamoğlu gibi, Mansur Yavaş gibi daha genç, fazla bagajı olmayan insanları karşısında istemiyor. Onların önünü kesmek için o kadar antidemokratik şeyler yapacak ki olur da bunları protesto ederseniz sokakta 50 silahlı bekliyor olacağız mesajı veriyor ki insanlar korksunlar. Aman ya şimdi dışarı çıkmayalım bunlar bizi öldürecek desinler. Kabulleniş olsun, sindirme olsun diye bu kadar üst perdeden konuşuyor. Ayrıca Erdoğan şunu söylüyor. O seçim olduğunda seçim akşamı için de aynı mesajı veriyor. İşte Belarus'ta olduğu gibi eğer seçim akşamında işte sandıklar vesaire hileler olduğu zaman olası ki tepki göstermek için dışarıya çıkan olursa orada da aklını başına alsın. İşte sizi gittiğiniz yere kadar kovalarız. Çirkin ifadeler aslında başka şey söylüyor. Sizi gittiğiniz yere kadar kovalarız diyor. Çok endişe verici gelişmeler. Bunlar hep böyle Türkiye'nin bu rejimden kurtulmasını sandıkta yapmasını çok arzu ediyoruz. Çünkü bunun örneği yok. Bu kadar otoriterleşmiş, bu kadar devlet kurumlarını ele geçirmiş bir rejimin sandıkla gitmesi pek mümkün görünmüyor ki Erdoğan'ın bu sözleri Ben sandıkla gitmem, ben seçimle gitmemin bir itirafıdır. Daha önce defalarca belli etmişlerdi. Bunu bu sefer çok üst perdeden söyledi Erdoğan. Bir de 15 Temmuz söyledi. 15 Temmuz'da gördünüz mü ne oldu diyor. 15 Temmuz'da evet halk dışarıdaydı. Halkı özellikle sokağa çıkardılar ki insanlar hayatını kaybetsinler diye. Ama 15 Temmuz'da sokakta asker yoktu. Genelkurmay'ın kendi ifade edildi. İşte 8-9 bin tane bilfiil darbeye katılmış asker var. Yarısı erbaş askeri öğrenci. Yarısı da kimisi işte terör saldırısı var diye gelmiş. 8-9 bin asker vardı. 15 Temmuz'da sanki bir AKP milletvekili dışarıdaymış gibi, bir AKP yöneticisi dışarıdaymış gibi, sanki kendisi meydandaymış gibi 15 Temmuz'da gördünüz diyor. Yani insanlar bir yığın, hiç önemli değil. Onun saltanatını korumak için insanları sokağa atmaktan bir saniye bile çekinmeyeceklerini. Hani 15 Temmuz'da nasıl çok kolay bastırabilecek, polis gücüyle bastırılabilecek, darbeye katılmamış askerlerin sayısı ezici çoğunluktaydı. Onlarla bastırabilecekken nasıl halkı sokağa döküp kendi senaryoları geriye insanların ölmesini arzu etmişlerdi ki planladıklarından çok az insan hayatını kaybetti. 251 tane şehit var. Onlar çok daha büyük rakamlar düşünmüşlerdi. O gerçekleşmedi. Aynı şekilde Türkiye'de olur ki bir şeye isyan ederseniz, işte İstanbul Belediye Başkanı tutar görevden alırız, Mansur Yavaş'a bir şeyler uydurur görevden alırız gibi, ya da bazı yeni tutuklama olur, bazı yeni kapatmalar olur, bunlarla alakalı olur da bir eylem düşünürseniz başınıza gelecekler bunlar deyip tehdit ediyor. Bu arada sokağa çıkarız, meydanlara dökülürüz falan diyen de yok. Zaten 3 kişi toplansa polis biber gazı sıkıyor. Bugün pazarcıları şey yapmışlar. Kim böyle bir basın bildirisi okusanız bile, okumaya çalışsanız bile polisin inanılmaz orantısız gücüyle karşılaşıyorsunuz. Zaten kimseye bir miting eylem izni vermiyorlar. Hiç kimse zaten toplanıp bir şey yapamıyor. Sadece kendi yandaşları bu tür eylemler yapabiliyor. Olası işte kapalı toplantıları bile ülkücüler gidip basıyor. Kendi yandaşları gidip basıyor. Sanki ülkede bunu yapabilecek bir ortam varmış gibi de yine tehditlerini savuruyor. Erdoğan başka şeyler de söyledi. Mesela ne söyledi? Dolardaki, dövizdeki dalgalamalar tatsız hadiselermiş. Ya ülke fakirleşiyor. İnsanlar gerçekten açlıkla savaşacak seviyeye doğru geliyor. Ama bu hadiseleri çok tatsız bir hadise olarak belirledi. Ve işte yeni yılda zamlarla girmiştik biliyorsunuz. Bir anda bu gündemi değiştirdi. İşte dün Bakanlar Kurulu'ndan sonra yaptığı açıklamalar. Bugün de bu üst perdeden tehditleriyle Erdoğan gündemi değiştirdi. Şu an bunları konuşuyoruz. Halbuki herkesin gündemi fiyatlardaki fahiş artışlar, hayat pahalılığı, geçinememe. Ama demek ki bunları unutturacak, ekonomiyi unutturacak gelişmeler yaşanacak. Bu onu gösteriyor. Erdoğan'ın bu sözleri gerçekten endişe verici sözler. Ben kaygılıyım. Gerekirse iç çatışma çıkarmış. Sokaklarda kan dökmekten asla çekinmeyeceklerini bir kez daha itiraf etti. Herkes sinsin, muhalifler sinsin. Bir yandan da şöyle söyleniyor. Ya bunlar seçimle de gitmez. Bu ezik bir psikoloji. Böyle düşünmeyin. Seçimi kaybederlerse elbette defolup giderler. Elbette seçimi kaybedecekler, gidecekler ama nasıl gidecekler? Erdoğan dedi ki yakıp yıkıp da olsa yine gitmemek için direnecek. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Bahçeli bugün grup toplantısındaydı. Gündeminde Ekrem İmamoğlu vardı. Daha önce Bahçeli açıklama yapmıştı. İstanbul Belediyesi Meclisi yeni başkan seçmeli şeklinde açıklaması olmuştu. Biliyorsunuz HDP'li belediyelere kayyum atadılar. Neden? Orada belediye meclis üyeleri çoğunluğu da HDP'li olduğu için bir belediye başkanı görevden alınsa yenisi tekrar HDP'li olacağı için orada görevden alma pek işlerine gelmiyordu. Oraya direkt kayyum atıyorlardı. Genelde kaymakamlar atamışlardı. Benzer durumda İstanbul'da ihtiyaçları yok. Çünkü İstanbul Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı çoğunlukta. O yüzden Ekrem İmamoğlu'nu görevden alarak yeni bir başkan seçmiş. İşte bu Tevfik Göksu denen bir tane, şu anda televizyonlarda pazarladıkları bir tane hormonlu var biliyorsunuz. Onu düşündükleri ve Erdoğan akrabaları da olabilir. Diyelim Bahçeli neler demiş bir dinleyelim.
Anlayacağınız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı her durumda sorumludur. İddialar tefsik edilirse, suç sabit görülürse, tekraren ifade ediyorum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemelidir.
Şimdi biliyorsunuz senaryo şu. İstanbul Belediyesi'ne alınan personel var. Bu personel içerisinde işte terör iltisaklı teröristler var. Bundan Ekrem İmamoğlu da sorumludur. Başkan sorumludur. Bahçeli bunu özellikle vurguladı. Numan Kurtulmuş'a da cevap veriyor. Biliyorsunuz Numan Harun Karun Numan şey demişti. Belediye başkanı niye sorumlu olsun? Nereden bilebilir ki demişti. Ama bunu Bahçeli kabul etmiyor. Eğer olası işte gassal alınmış biliyorsunuz. Cenaze işlerinde görevli ölü yıkayıcı. Bunları alırken de işte Ekrem İmamoğlu aralarında terörist varsa Ekrem İmamoğlu sorumludur. Bakacak kimle aldığına eğer sorumluluğum yok diyemez. Ekrem İmamoğlu buna aslında cevap vermişti. Demişti ki bizim aldığımız personelle alakalı herkes adli sicil kaydı getirmişti. Eğer bir sorun varsa İçişleri Bakanlığı önce Adalet Bakanlığı'nı soruşturmalı. Ki Süleyman Soylu işte devamlı konuşuyor. Türkiye'de 100 tane kaldı, 150 tane terörist kaldı. Yani Türkiye'deki daha da Türkiye'de kırsaldaki terörden çok daha fazla terörist meğer İstanbul Belediyesi'nde varmış Soylu'ya İçişleri Bakanlığı'na göre. Geliyor gelmekte olan Ekrem İmamoğlu'na görevden alınması artık şaşırtıcı olmaz. Yavaş yavaş da kamuoyunu hazırlıyorlar işte. Bunları konuşuyoruz. Ya İmamoğlu görevden alınır mı, alınmaz mı? Bunları konuşması bile aslında bir nevi alıştırma oluyor. Bir sürpriz olmaz. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklenmişti. Bu kadar sinirli olmasının bir sebebi de kendince haklı gerekçesi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Diyanet'in okul öncesi eğitiminde Kur'an kursu alakalı bir projesi için ortaçağ zihniyeti demişti. Yani aslında böyle Özgür Özel'ler falan varken Erdoğan öyle çok fazla seçim çalışması yapmasına gerek yok sağ olsun. CHP'deki bu Türk Grup Başkan Vekilleri, sosyal medyayı seven, mikrofonları seven, pot kırmayı seven insanlar yeteri kadar malzeme veriyor. Kılıçdaroğlu cevap verdi. İsterseniz Kılıçdaroğlu birazcık dinleyelim. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmesi Erdoğan'ı çok sinirlendirmişti. Kılıçdaroğlu ona da cevap veriyor. Neden gittiğini açıklıyor. Kılıçdaroğlu dinliyoruz.
Kader yolunda yorgunsun. Kurban gelir payın yoktur. Haftan yoktur, ayın yoktur. Ankara'da dayın yoktur. Mamudo kurban niye doğdun? Ben bunlara sahip çıkıyorum. İşte Ankara'da dayısı olmayanların sesi olmak için oraya gitti. Sınavda derece alıyorsun. Önemli dereceler alıyorsun. Sözlüde düşük puan verip seni eliyorlar. Niçin? Dayıları yok diye. Ben oraya gittiğimde zincirlerle kapıları kapadılar. Efendim oraya genel başkan gelmesin diye. Ama ben söyleyeceğimi söyledim. Değerli arkadaşlarım, genç arkadaşlarıma ifade edeyim. Var, dayınız var. Ankara'da amcanız, Ankara'da dayınız, Ankara'da dedeniz var. Fitil fitil burunlarından getireceğiz.
Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bitirdiği yerden bir şeyler söyleyeceğim. Ankara'da dedeniz var diyor. Düşünebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanı'nın aday olması ihtimali konuşulan bir kişi var. Dedeniz var diyerek kendisini bir anda dede olarak tanımlıyor. Yani bir kere büyük bir iletişim kazası. Ankara'da ben varım da. Amcanız dayı demişsin zaten. Bir de deden var diyorsun. Düşünsenize yani Cumhurbaşkanı oylayacaksınız. Dede. Yani bu iletişim hataları muhalefet çok sık yapıyor. İşte Özgür Özel'den bahsetmiştik. Aslında Kılıçdaroğlu konuşması önemli bir kısmını zamlara ve fiyat artışlarına ayırmıştı. Esas gündem olması gereken konulara. Ama iş siyasi özellikle Erdoğan ve yandaş medya konuyu işte Özgür Özel'e, İmamoğlu'na, belediyedeki teröristlere vesaireye çekince mecbur onlara da cevap vermek zorunda kalıyor. Unutulmaması gereken ekonomi gündemi arada kaynamış oldu. Aslında Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına baktığımızda Erdoğan'a verebileceği o sert ya da Erdoğan'ın sert konuşmasına baktığımızda ama yumuşak bir konuşma yaptı. Sanki CHP'nin daha önce AKP'nin öğrendiği bir mağduriyet yaşanması. Nasıl İstanbul birinci seçimlerinde İmamoğlu kazandı, seçimi iptal ettiler, bir seçim daha yaptılar. Aradaki fark 13 binden 800 binlere çıktı. Çünkü insanlar büyük bir mağduriyet olduğunu gördüler. Büyük bir hak gaspı olduğunu gördüler ve İmamoğlu'na daha çok destek verdiler. Daha fazla sandığa giden oldu, oyunu değiştiren oldu. Ya bu bir haksızlık deyip sandığa gitmeyen AKP'nin olduğunu biliyoruz. Kılıçdaroğlu'da böyle bir hamle yapılır. İmamoğlu'nun önü kesilir. Seçim öncesi bir mağduriyet yaşanır. Acaba bu bize yarar mı diye düşünüyor mudur? Bunun planlarını yapıyorlar mıdır? Bilmiyorum ama bugünkü konuşmasında İstanbul Belediyesi'yle alakalı işte perişteniz gelse bizim belediye başkanlarımızı el dökemez yumuşak tonlarda söyledi. Bugün CHP'liler belediyelere yapılacakla alakalı bir hukuk birimi oluşturmuşlar. Yani insanın gerçekten gülesi geliyor. Hangi hukuk yani? Hakim AKP'li, savcı AKP'li, polis AKP'li, her türlü şeyi kağıt üzerinde hazırlayıp bir anda İmamoğlu'nun görevden alınması o kadar basit bir prosedür ki hangi avukatınız, hangi hukuk biriminiz bunu engelleyebilir? Ülkenin geldiği nokta bu ki sizin de katkılarınız var. O yüzden ben böyle hukuk yoluyla mücadele dendiği zaman gerçekten gülüyorum ama tabii ki neticede haklınız, hukuk yoluyla da aramak için her şeyi yapacaksınız. Ama yeterli olmadığını artık ana muhalefet partisi de görmeli. Bugün bir diğer grup toplantısını Pervin Buldan yapmıştı. Biliyorsunuz bu gassal diye alınan. Bu alınanlar da bu arada korona döneminde alınmış. Yani korona döneminde belediyede gassal olacak kadar din görevlisi bulmuşsun da öpte başına koy diyeceğiz. Üç tanesi, alınan üç tanesi Diyder diye işte HDP'ye yakın olduğu bilinen, onun İçişleri Bakanlığı'nın terörist dediği, hatta APO'nun şeyle kurulduğu, talimatıyla kurulduğu iddia edilen bir dernek var. Pervin Buldan bununla alakalı da konuştu. 9 tane mescidi olan yasal, adli sicil şeylerini göstermişler, sabık kaydını göstermişler. Normal, sıradan din insanlarını terörist olarak gösteriyorsun dedi. Pervin Buldan'a ses verelim.
Siyaseten yenemedikleri, baş edemedikleri siyasi rakiplerini yalan ve iftiralarla, kumpaslarla, kayyum tehditleriyle engelleme gayreti içerisindeler. En son İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinde bir kumpas başlattılar. Evet, 31 Mart'ın intikamını almaya devam ediyorlar ve bu intikamın alınması için büyük bir çaba sarf ediyorlar. İstanbul üzerinden tüm ülkeyi, tüm demokrasiyi ve demokrasi güçlerini tehdit ediyorlar.
Evet, Pervin Buldan, eş genel başkan, 31 Mart'ın intikamı devam ediyordu. Tabii 31 Mart'tan dolayı HDP ayrı gıcıklar çünkü İmamoğlu'nun seçilmesinin Kürt oylarıyla gerçekleştiğini biliyorlar. Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde tekrar benzer bir ittifakın olmaması için bütün siyaset bunun üzerine. HDP olabildiğince şeytanlaştırılacak, belki de kapatılacak. O kapatılmayı neye göre karar verecekler? Anketlere göre karar verecekler. HDP kapatılırsa ne olur, kapatılmazsa ne olur, oylar nereye gider? Baskın bir kapatış yapıp daha örgütlenemeden hamle yapabilirler. Daha önce bağımsız adaylar oldu ama artık parlamentonun hiçbir önemi yok. Değerli izleyicilerim, siz de biliyorsunuz parlamentonun hiçbir önemi yok, meclisin hiçbir önemi yok. Önemli olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri. O yüzden bütün bu gerilimi yaşıyoruz. Başka ne demişti Pervin Buldan'ı dinleyince? Dokunulmazlıklar. Bu arada 28 kişinin daha müvekkilin daha dokunulmazlık fezlekeleri meclise gelmiş. 28'inin 28'i de muhalif, 25'i de HDP'li. Yani HDP'li 25 kişinin dokunulmazlığını meclise yollamış Yargıtay. Bununla alakalı da önümüzdeki dönemde bir gelişme yaşanıyor. Biliyorsunuz ara seçim vesaire gibi formülleri de AK Parti düşünüyor. Ondan dolayı bu dokunulmazlık dosyaları önemli. Şimdi bir istatistik haberi paylaşacağım sizinle. Parti üyeleri bu bir trendi göstermesi adına önemli. Yoksa biliyorsunuz Türkiye'de kim iktidar olursa o iktidar partisinin bir anda üye sayısı artar. Çünkü işte parti üyesiyim deyip torpil peşinde koşanlar, oğlunu kızını bir yere sokmaya çalışanlar, bir devlet dairesinde iş yaparken parti üyesi gibi gitmek isteyenler halkımızın reflekslerinden bir tanesidir. AKP'nin 11 milyon üyesi varmış. Bu arada bütün partiler üyelerini arttırdılar. Benim dikkatimi çeken İYİ Parti'deki artış oldu. İYİ Parti 500 bini geçmiş, 512 bin üyeye ulaşmış. 86 bin, son 3 ayda 86 bin yeni üye kazanmış ve MHP'yi de geçmiş. İlginç, MHP çok köklü bir parti ama üye sayısı olarak İYİ Parti'nin altına kaldı. Anketlerde ya da sokakta sorulurken şu partiye oy vereyim, bu oy partiye oy veriyorum bile insanların çekindiği bir dönemde insanların muhalefet partilerine yazılması ilginç bir veri. İYİ Parti dediğim gibi hem MHP'ye geçmiş çünkü MHP'den ayrılanların kurduğu bir parti olduğu için genelde hep MHP ile karşılaştırılıyor ama anketlerde oy oranında neredeyse MHP ikiye katlamış. Bu arada DEVA Babacan'ın partisi 100 bin sınırını geçmiş. Davutoğlu daha hala 50 binler demiş değerli izleyiciler. Böylece parti üyelerinde vermiş olduk. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda külliyede, sarayda bir görüntü vardı. Yahudi din adamları, hahamlar toplanmışlardı. Onların Türkiye'de bir etkinliği vardı. Müslüman coğrafyada faaliyet gösteren hahamların bir organizasyonu var. Onlar Türkiye'de etkinliğe gelmişler. Bu arada saraydan davet almış. Hani biz bu iş nasıl oldu? Haham başı organize etmişti. Bununla alakalı olarak Rev Mendi diye Türkçe'de konuşan bir haham var. İki gündür, iki bölümdür röportaj veriyor bununla alakalı. Bu ikinci röportajında bu Ankara gezisini anlatmış. Bu Ankara gezisinin nasıl gerçekleştiğini, gerçekten Erdoğan toplantıda gezinin organize, külliye ziyareti, saray ziyaretiyle alakalı haham başına teşekkür etmişti. Çok kalabalık bir heyetti. Nasıl bu heyet geldi demiştik. Meğer olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Bu hahamlar İstanbul'da toplanmışlar. Külliyeden davet gelince bir nasıl yapalım, bir delegasyonla sizi bir grupla aramızdan bir heyet seçelim mealinde. Seçelim sizi ziyaret etsin. Bu şekilde yapabiliriz çünkü bizim İstanbul'da etkinliklerimiz var. Saraydan demişler ki hayır, biz bütün hahamları bekliyoruz ve uçak gönderiyoruz. Saray hahamlar için uçak göndermiş. İşte şu an görüyorsunuz, şu an kadraja sığan var, sığmayan var. Çok kalabalık bir heyetti çünkü bir... Onların yıllık bir toplantısı gibi kalabalık bir etkinlikti. Hepsini saray uçak göndermiş ve bütün hahamları Ankara'da saray ziyaretine öyle götürmüşler. Gezinin ayrıntılarından bir tanesi de bu. Biliyorsunuz orada Yahudi din adamları dua etmiş. Ne demişlerdi? Tanrı Ulu Efendimiz Erdoğan'ı korusun, boy versin. Daha ne kadar boy verecekse yardım etsin, üstlere taşısın. Daha ne kadar üste taşıyacaksa bu şekilde dua etmişti. Yahudi dönemde bunu da anlatıyor. Bu Yahudi geleneğinde devlet başkanları böyle şereflendirilir diyor. Kastettiği herhalde onore etmek. Yanlış belki ifade etmiş olabilir ama Erdoğan'ı Yahudi geleneğine göre böyle şereflendirmişler. Burada hani eleştirecek bir şey olarak anlatmıyorum bunları ama Erdoğan'ın ikiyüzlülüğünü daha önce Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun neler neler söylediğini düşündüğünüzde çok büyük ikiyüzlülük, çok büyük bir yani insanın midesini kaldıran bir şey. Erdoğan'ın sık sık bu Hristiyanlar olsun, Yahudiler olsun herkes için biliyorsunuz bunlar tek millet, o gönderme yapardı işte. Küfür tek millet kısmına gönderme yapıp bunları hep tek millet derdi ama saraya gelip dua ettiğinde de hiçbir rahatsızlık duymadılar diyelim. Bu haberi de bu şekilde birazcık yorumsuz vermiş olalım. Son ekonomi haberiyle devam edeceğiz. Nebati Bakan bir açıklama yapmış. Yok bu sefer güleceğimiz bir açıklama değil, bir bilgi vermiş. Bu korumalı mevduat hesabı vardı. Ona ne kadar geçiş olduğuyla alakalı bir bilgi vermiş. Şimdi bunlarda şöyle bir huy var. Eğer güzel bir gelişme, eğer hangisiyse dolar cinsinden öbür türlü TL cinsinden veriyorlar. 84 milyar lira korumalı mevduata geçmiş. Ama daha önce uzmanlar açıklamışlardı. BDDK verileri de olmuştu. Bir kere o 20 Aralık kara günden bugüne bütün bankalardaki dolar mevduatı arttı. Hani öyle dolarını bozdurup da bu sisteme geçen neredeyse hiç yok. Türkiye'de 165 milyar dolar civarında vatandaşı bankada döviz hesabı var. Bu bakanın bahsettiği, Nebati Bakan'ın bahsettiği ne biliyor musunuz? Uzmanlar da söylüyorlar. Zaten parası TL'de duran, dolar almayı düşünmeyen ya da bankada parasını TL'de tutan insanlar ya hazır imkan gelmiş, faizden kaybetsem devlet, dolardan kaybetsem devlet her türlü benim üstüne koyacağı için malum hazır para dururken bunu korumalı mevduata geçirelim demiş. Hani 84 milyar kaç dolar yapıyor? Bugün 13,5 civarında dolar, yaklaşık 6 milyar dolar civarına denk gelir. Eğer bu insanlar dolar alsaydı diyelim, çok küçük bir oran. Yani hiçbir şekilde düşündüklerini gerçekleştirmeyecekti bir rakam. Ki dolar mevduatında zaten arttığını söyleyelim. Bu korumalı mevduat hesabı masalı da bu şekilde devam ediyor. Başka devam eden bir şey daha var. O da Türkiye'deki cadı avı. Gündem ne olursa olsun Türkiye'de ne yaşanırsa yaşansın değişmeyen bir şey var. İşte o tırnak içerisinde FETÖ operasyonları. Yine masum insanları gözaltına alma kararları çıkmış. Ankara Savcılığı 99, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 13 kişi, toplam 112 kişi hakkında gözaltı kararı vermişler. Aralarında büyük bir çoğunluğu KHK ile işlerinden atılan insanlar var. Özel sektörde çalışan insanlar var. İnfaz koruma memurlarına zabıt katiplerine bugün operasyonu yapmışlar. Yani belli bir ekip, belli bir heyet, belli bir birim var. Onlar önlerindeki prosedürü devam ettiriyorlar. Türkiye'de ne yaşanırsa yaşansın. Bu haberler adiyattan oldu diğer medya kuruluşlarında. Tıklanmıyor, okunmuyor bile. Çünkü her gün FETÖ'den 100 kişi operasyon, 150 kişi operasyon diye gidiyor. Ama bu bir sayı değil değerli izleyicilerimiz. Bunların her biri bir anne, bir baba, bir evlat. Herkesin hayatına dokunup mahvediyorlar. Bu cadı avı devam ediyor. Dediğim gibi eğer imkanı olan varsa, eğer daha önce işinden atılmış, daha önce gözaltı olma ihtimali olun bunu bilen insanlar varsa benim acizane tavsiyem kendilerini gözaltına aldırmamaları, saklanmaları, yurt dışına varsa imkanlarını çıkmaları. Çünkü bu zalimlerin eline geçmemek bence yapılacak en akıllı davranışlarından biri. Hazır bunlar defolup gidiyorlarken, emareleri görünürken olabildiğince insanın özgürlüğüne sahip çıkmasını tavsiye edelim. Bu arada aradıkları birçok insanların çoğunun da aradıkları yerlerde bulmuşlar. Hani terörist vesaire diyorsun, evine gidip kapıda seni karşılıyor. Bu kadar da 200'lü insanlar bunlar. Evet, bugün siyasi olarak da bir gündem vardı. Erdoğan dediğimiz gibi o tehdidiyle ben kolay kolay gitmem, yakıp yıkmadan gitmem, insanları birbirine kırdırmadan gitmem, sokak çatışması çıkarmadan gitmem mesajı güne damgasını vurmuştu. Onunla başlamıştık. Onu tekrarlayarak da bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. O yorumlar bize çok faydalı oluyor. Hem bizim hatalarımızı görmeyi hem de güzel, sizin güzel bulduğunuz şeyleri devam ettirme adına güzel. Etkileşim açısından da güzel. Siz etkileşim yaptığınız zaman algoritmalar değişiyor. Belki de bu yayınları daha önce hiç izlememiş insanların önüne düşüyor. Belki onlar da ilk defa izlemiş oluyorlar. O yüzden de önemli. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.